bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46 0212 417 19 25 korlerbolumu@ibb.gov.tr.
Tarihin Saklanan Yüzü, Çetin Altan, İnkılap Kitabevi, 1. Basım Temmuz 1997 İstanbul. Okuyan Levent Filyoz. İdam edilen 44 Vezir-i Azam'ın dramı, öldürülmüş şehzadeler ve devrilmiş padişahlar. 1459'dan 1821'e kadar 368 yılda idam edilmiş 44 Vezir-i Azam'ın acıklı ve kanlı anıların tarihin kalın toz yığınları altından şöyle azıcık silkeleyerek çıkarmaya çalıştık. Şehzadeler, Şeyhülislamlar, Yeniçeri ağaları, has odabaşılar, bostancılar ve sarayların kuytularında durmadan birbirlerinin kuyularını kazmış olanların tümü de kitap raflarına uzanmış el sallıyor gibiydiler. Kaç yüzyıldan beri uyuyup durdukları mezarlarından sağ oldukları günlere doğru yapmaya çalıştığımız bu ortak yolculuk artık hiçbirinin yanıt veremeyeceği küçücük bir soruyla yeniden geçmişe karışıyor. Değer miydi? Daha önce yayınlanmış olan İdam Edilen 44 Vezir-i Azam'ın dramı ile Öldürülmüş Şehzadeler ve Devrilmiş Padişahlar adlı kitapları tek bir başlık altında toplayan, tarihin saklanan yüzü Osmanlı ailesini şimdiye dek su yüzüne çıkarılmak istenmemiş, siyasal cinayetlerinin insanı dehşete düşüren kanlı bir antolojisidir. Çetin Altan 1927'de İstanbul'da doğdu. Galatasaray Lisesi'ni ve Ankara Hukuk Fakültesini bitirdi. Bir de avukatlığı vardır. Kendisini yüzlerce mahkemesi dışında hiç kullanmadı. İlk kitabı 3. Mevki 1946'da yayınlandı. Altan'ın yarım yüzyıllık yazı yaşamındaki çalışmaları yazı dünyasının tüm alanlarını kapsar. Tiyatroları, Çemberler, Mor Defter, Suçlular, Dilekçe, Tahtıravalli, Bey Baba, Yedinci Köpek, Islıkçı, Telefon Kimin İçin Çalıyor. Romanları Büyük Gözaltı, 1973 Orhan Kemal Roman Ödülü, Bir Avuç Gökyüzü, Viski, Küçük Bahçe, bu romanlar Balkanlardan Güney Amerika'ya dek değişik ülkelerde de yayınlanmıştır. Çeşitli gazete ve dergilerdeki köşe yazısı, inceleme, röportaj, anı, portre, gezi anlatıları vesaire, taş, sömürücülerle savaş, suçlanan yazılar, kahrolsun komünizm diye diye, onlar uyanırken, kopuk kopuk, geçip giderken, gölgelerin gölgesi, şeytanın aynaları, bir yumak insan 1978 TDK ödülü, nar çekirdekleri, ben milletvekiliyken, kavak yelleri ve kasırgalar, aşk, sanat ve servet, Atatürk'ün sosyal görüşleri, Rıza Bey'in polisiye öyküleri, zurnada peşrev olmaz. 2027 yılının anıları, al işte İstanbul, bir uçtan bir uca, dünyada bırakılmış mektuplar, şeytanın gör dediği, A'dan Z'ye, alfabe. Tarihin saklanan yüzü, Altan'ın Osmanlı tarihindeki Vezir-i Azam idamları ve aile cinayetleri ilgili bir incelemesi. Kendi tarihimizin karanlıkta bırakılmış bir başka yüzü. Biz Türk Cumhuriyetçileri Osmanlı tarihinin boşluklarını, karanlıklarını, bilinmezlerini ve şimdiye de kalıplaştırılmış abartmalı yakıştırmalarla şişirme yorumlarını, soylu bir akıcılığın, objektif bir bilimselliğin ve sağlıklı bir doğruyu arama merakının beyinsel ve evrensel terası içine oturtamadık. Osmanlı hanedanının kulları zaten bunu yapamazlardı. Kullar efendilerinin tarihini ya onlara yaranmak ya kendi kulluklarının önemini cilalayıp parlatmak için efendilerin olağanüstü kişiler olduklarını göstermek duygusuyla yazarlar. Cumhuriyet dönemi ise silah gücünden çok insanın fizik gücüne dayalı bir savunma düzenine bağımlı kaldığından Osmanlı tarihini hamaset körüklerini çalıştıran bir propaganda aracı olarak kullanmayı yeğledi ve tarihin tekrar tekrar değerlendirilip tekrar tekrar yorumlanma gereğini resmi bir görüşün çerçevesi içinde dondurdu. Böylece doğruları daha çok arama özgürlüğünü yerini kafadan atma bir böbürlenmecilik aldı ve bu böbürlenmecilikle kuşaktan kuşağa büsbütün dogmalaştı. Geçmişimizdeki insan ilişkileri üstüne sanat alanında değişik çeşitlemeler yapma ve bunları insanlığın evrensel serüvenlerine armağan edebilme olanakları kısırlaşıp bücürleşti. İdam edilen 44 Vezir-i Azam dramı adlı kitap çıktı. Aynı ailenin kendi çevresindeki üst düzey kullara ne kadar acımasız ve ölümcül davrandığının profilini çizmeye çalıştık. Öldürülmüş şehzadeler ve devrilmiş padişahlarda ise Osmanlı hanedanın kendi ailesi içindeki bitip tükenmeyen kanlı ve anarşik iktidar kavgalarının bir profilini çizmeye çalıştık. Her iki kitapta Osmanlı ailesini şimdiye dek su yüzüne çıkarılmak istenmemiş siyasal cinayetlerini insanı dehşete düşüren kanlı bir antolojisidir. Dondurulmuş ve çarpıtılmış bir tarih dogmatizmiyle insan aklının ortaklaşa yarattığı evrensel ve görkemsel sanat ve bilim kubbelerinden hiçbirine merdiven kurulamaz. İdam edilen 44 vezir azamın dramı. 1. Toplumlardaki tarih bilinci ve tarih bilgisi, tarihi bozup yozlaştırmanın sakıncaları, hal geçmişten daha pırıltılı değilse, Osmanlı Devleti'ni kuran Çandarlı ailesi, ahi örgütü, 2. Mehmet'in tahttan iki kez indirilişi, Fatih'in lalası ve kayınpederi Zaganos Paşa, casuslukla suçlanarak çürütülen Çandarlı Halil Paşa, Fatih'in gerçekleştirdiği ilk veziri azam idamı. Toplumlarda tarih bilinci ancak belirli bir düzeye gelindiği zaman uyanıyor. Nasıl çocuklarda altının, gümüşün, pırlantanın değerini anlama bilinci belirli bir yaştan sonra uyanıyorsa, tarih bilincini de tarih bilgisiyle karıştırmamak gerek. Tarih bilinci, tarihin önemini, değerini ve tadını kendisinden vazgeçilemeyecek bir yaşam laboratuvarı olarak kavramaktır. Tarih bilgisi ise o laboratuvardaki aygıtlarla avadanlığı yerli yerine oturtarak kullanabilme donatımı. Hepimizde yemek bilinci vardır. Yemeğin önemini, değerini ve tadını kendisinden vazgeçilemeyecek bir yaşam kaynağı olarak kavramışızdır. Yemek bilgisi ise onu pişirip kotarmaktan iyi bir menü hazırlamaya kadar ayrı bir uzmanlıktır. Bilincin en köklü görüntüsü toplumsal boyutudur, bilgi ise bireyseldir. Tarih bilinci tam ışıklanamamış bir toplumda da tarih bilgisine sahip yığınla insana rastlayabilirsiniz. Ama tarihçi kadroları olmadığı halde tarih bilinci çok gelişmiş bir topluma asla rastlayamazsınız. Tarihi genellikle bir tiyatro sahnesine benzetirler. Aktörlerinin, aktrislerinin, figüranlarının sonunun ne olduğunu kendilerinin de bilmedikleri bir oyunu oynadıktan sonra kaybolup gittikleri bir tiyatro sahnesine. O oyunun nasıl oynandığını o sırada yahut sonradan anlatmaya kalkanlar bazen siyasal çıkarlara denk düşen bir takım yakıştırmalar ve uydurmalara yönelirler. Böylece gerçek tarihin yanında bir de yapay ve çarpıtılmış bir tarih daha çıkar ortaya. Bazı bölümleri gizlenip bazı bölümleri şişirilmiş yapay bir tarih. Bir toplumu gerçek bir yaşam laboratuvarıyla sürekli haşır neşir olma bilincinden koparıp onu yapay bir tarihle oyalamaya çalışmanın beyinselliği yozlaştırarak yapaylığı dogmalaştıran korkunç sakıncaları vardır. Bu sakıncalar gerçeği bulma merakını körleştiren yok edici sakıncalardır. Bir toplumu her alanda durmadan gerçeği arayan insanlık gelişimiyle ters düşüren sakıncalardır. Bireyleri gerçeğin değil palavranın prim yaptığına inandıran ölümcül sakıncalardır. Kendi orta çağ içinde mumyalanıp kalmanın cenderesini kıran toplumlar, tarihi yalan ve yakıştırmalardan arıtma çabasına neden çok sesli, dinamik bir platform yaratma yarışına girirler. En sağlıklı güçte üstünlüğün yapaydan değil gerçekten kaynaklandığını bildikleri için. Bizim taze demokrasimizde tuhaf bir topallık var. Boyuna halimizin iyi mi kötü mü olduğunu tartışmakla yetiniyoruz. Geçmişimizin ne ölçüde aydınlık ne ölçüde karanlık olduğunu da tartışmayı bir türlü gündeme getirmek istemiyoruz. Bundan da adeta herkesin kul küle sayıldığı bir monarşi düzeni, herkesin az çok vatandaş sayıldığı bir demokrasi düzeninden daha başarılı ve daha parlakmış gibi bir inanç çıkıyor. Böyle bir değerlendirme bir toplumun gelişmekte değil gitgide çökmekte olduğu mantığına dayanan bir değerlendirmedir. Geçmişimiz çok görkemliydi, halimiz ise görüyorsunuz ne kadar kötü türünden bir gözlükle ne çağdaş olunabilir, ne cumhuriyetçi ne de özgür düşünceli. İnanın tarih açısından da çok yanlış bir değerlendirmedir bu. Yaşadığımız takvim yılları, geçmişimizde bıraktığımız takvim yıllarıyla kıyaslanamayacak kadar yaşam kıvancı, yaşam cıvıltısı, yaşam lezzetiyle dolu. Ne yüz binlerce gencin ölüp gittiği bir türlü sonu gelmez savaşlar var. Ne her gün her köşe başında palayla idam edilen insanlar, ne veba salgınları, ne zincirleme yangınlar, ne de yolsuz, ışıksız, okulsuz, flörtsüz ve yaz tatilsiz kopkoyu bir cahillik. Zindan gecelerin mum ışıklı izbelerinde bir sinek kadar bile cürmü olmadan sönüp kaybolmaya özlem çekmenin anlamı nedir? Bir bira bile içmeden, bir TV programı bile seyredemeden. İnsanlık daima daha iyiye gider, biz de bunun dışında değiliz. Bizim Osmanlı tarihi geniş kitlelere derinliğine mal olmuş bir tarih sayılamaz. Hemen hemen hiçbir bölümü ne kamuoyu önünde didik didik edilmiştir ne de kare kare işlenmiştir. Koskoca bir tarih atalarımız çok büyük adamlardı ve selam gibi kısa kuyruklu bir özetin içinde eritilip yarım bardaklık bir koruk şerbetine döndürülmüştür. Değişik görüntülü ama mayhoşumsu. Osmanlı tarihi hiçbir tarihte rastlanmayan garip çarpıcılıklarla doludur. Örneğin padişahlar düğün törenleriyle evlenmezler. Çoğunun kayınpederi de belli değildir, kayınvalidesi de. Ayrıca Osmanlı padişahları dünya tarihinde en çok veziri azam yani başbakanı idam etmiş hükümdarlardır. Orhan Gazi'den Tanzimat'ı ilan ederek imparatorluğu çağdaşlaştırmak isteyen Abdülmecid'e kadar 182 veziri azam gelmiştir iş başına. Fatih'ten 2. Mahmut döneminin sonuna kadar da bunlardan 44 tanesi idam edilmiştir. Yani 368 yılda cellada verilen 44 veziri azam. Ortalama her 8 yılda bir veziri azam kopsi kefali olmuş. Bu hesabı ileriye doğru yansıtsak nasıl bir tablo çıkar ortaya bilir misiniz? 2358 yılına kadar her 8 yılda bir başbakanın asılacağı. Bir monarşi yönetiminde de olsa normal bir tablo değildir bu. Ya tahtından indirilerek öldürülen padişahlar, 36 padişah da 13'ü zorla indirilmiştir tahttan, çoğu da öldürülmüştür. Bu tablo da normal sayılamaz. Hem değişmeyen bir rejim hem de bir türlü bitmeyen darbelerle vezir-i azam idamları. Padişah kardeşlerinin idamlarıyla bazı şehzadelerin idamları ise kanlı sayfaları bir hayli yoğun olan Osmanlı tarihinde ayrı bir fasıldır. Şimdi gelelim Fatih'in boğdurduğu ilk veziri azam Candarlı Halil Paşa'ya. Candarlı Halil Paşa kimdi? Uzun bir öyküdür Candarlı Halil Paşa ve Candarlı ailesi. Osmanlı Devleti'nin kuruluşuyla birlikte başlayan ve 150 yıl süren uzun bir öykü. Osman Gazi Kayı aşiretinin başına bey olmayı başardığı yıllarda Ankara'nın Nallıhan ilçesine bağlı Cenedere köyünde Ali adında bir köylü yaşardı. Köylü Ali'nin bir oğlu vardı, Halil Efendi. Halil Efendi esmer Yağız görüntüsüyle tipik bir bozkır delikanlısı olduğu için kendisine Kara Halil lakabı takılmıştı. Ve Kara Halil Efendi sağlam bir medrese eğitimi gördükten sonra Tanrı kendisine yürü ya kulum demişti. Tanrı'nın Kara Halil Efendi'ye yürü ya kulum dediği sıralarda Anadolu'da Türk kökenli güçlü bir zanaatçılar tarikatı vardı. Bu tarikatın adı Ahi tarikatıydı. Ahiler büyük ağırlığı olan ve Selçuklu beyliklerinin siyasal kavgalarıyla dengelerinde önemli roller oynayan bir örgüttü. Öyle ki Osmanlı Hanedanı'nın ilk kurucusu Osman Gazi kendi düzeyine yakışan bir evlenmeyle Ahi tarikatının büyük öncülerinden Şeyh Edebali'nin kızını nikahlamıştı. Kara Halil Efendi yine Şeyh Edebali'nin akrabalarındandı. Onun için dolaylı yoldan da olsa bir bakıma karabeti varsayılırdı Osmanlı ailesiyle. Osman Gazi sonradan kendi adını alacak olan imparatorluğun ilk çekirdeğini dikip 24 yıl başında kaldı aşiretin, yani 1324'e kadar. O günlerde İstanbul surları atılan ilk temellerinin 1000. yılını kutluyorlardı ve sahip değiştirmeye çok az bir zamanları kaldığını bilmiyorlardı. 1324 yılında Osman Gazi ölünce yerine oğlu Orhan Gazi geçti. Kara Halil Efendi de yeni alınan ve Osmanlı Devleti'nin ilk başkenti olan Bursa'ya kadı olarak atandı. Bursa Kadısı Kara Halil Efendi aynı zamanda üstün bir örgütçüydü. Henüz yüksek boyutunda olan Osmanlı Devleti'nin ilk ordusunu o örgütlemiştir. Orhan Gazi'den sonra tahta çıkan 1. Murat döneminde yeni kurulan kazaskerliğe bir çeşit Adalet Bakanlığı'na getirildi. Bu arada tutsak alınan Hristiyan çocuklarının Türk köylü aileleri yanında İslam eğitimiyle yetiştirilerek Yeniçeri ordusunun kurulmasını da gerçekleştiren odur. Ve önce vezir sonra da vezir-i azam oldu 1. Murat'a. Adı da Kara Halil Efendi'den Halil Hayrettin Paşa'ya dönüştü. Kara Halil Efendi Candarlı Halil Hayrettin Paşa adıyla vezir-i azam olduğu zaman oğlu Candarlı Ali Bey kazaskerliğe atanmıştı. Babası öldüğü sıralarda da Ali Paşa olarak önce vezirliğe sonra da vezir-i azamlığa yükseltildi. Ali Paşa 1387-1406 yılları arasında 1. Murat Yıldırım Beyazıt ve Süleyman Çelebi dönemlerinin vezir-i azamlığını yaptı. Ali Paşa'nın bir kardeşi vardı, İbrahim Paşa. Yıldırım'ın Timur Lenk'e tutsak düşmesinden ve oğulları arasında başlayan iktidar kavgasını 1. Mehmet'in kazanmasından sonra İbrahim Paşa 1. Mehmet'in veziri oldu. Sonra da 2. Murat'ın veziri azamı ölünceye kadar 6 yıl sürdü veziri azamlığı. Candarlı İbrahim Paşa'nın ölümünden sonra oğlu Candarlı Halil Paşa geldi vezir-i azamda. Tabii o sıralarda idam edilen ilk vezir-i azam olacağını bilmiyordu. 2. Murat zamanında vezir-i azam Candarlı Halil Paşa bütün gücü elinde toplamıştı. Devletin mutlak egemeni gibiydi. 1444 yılında 2. Murat saltanattan sıkıldı mı ne oldu? Tahtından vazgeçip yerine 13 yaşındaki oğlu 2. Mehmet'i çıkardı. 13 yaşındaki 2. Mehmet Manisa valisiyken kendisini yönlendiren bir lalası vardı, Zaganos Paşa. Zaganos Paşa devşirme takımındandı ama 2. Mehmet hayrandı Zaganos Paşa'ya. Öyle ki sonunda onun kızını almış, kız kardeşini de kendisine vermişti. 2. Mehmet 13 yaşında padişah olunca Zaganos Paşa da dediğim dedik, öttürdüğüm düdük diye iyice havalanıp rüzgarlanmaya başladı. O zamana kadar devletin yönetimini elinde tutmaya alışmış olan veziri azam Candarlı Halil Paşa, Zaganos Paşa'nın her işe burnunu sokmasından deliye dönüyordu. Sonunda düzenlenmekte olan yeni bir Haçlı seferini bahane ederek 13 yaşındaki 2. Mehmet'in savaşı yönetemeyecek kadar küçük olduğunu, bu yüzden de 2. Murat'ın tahta geri dönmesi gerektiğini söyledi eski padişaha. 2. Murat yeniden tahta çıktı. 13 yaşındaki 2. Mehmet de Zaganos Paşa ile birlikte Manisa'ya geri döndü. Ne yapmalı ki, 2. Murat saltanattan hoşlanmıyordu. Kısa bir süre sonra tekrar indi tahttan ve oğlu 2. Mehmet'i yeniden tahta çıkardı. Tabii Zaganos Paşa ile birlikte. Aradan 2 ay geçti geçmedi Edirne'de büyük bir yangın oldu. Aynı günlerde Yeniçeriler'de ayaklanıp kazan kaldırdılar. Candarlı Halil Paşa 2. Murat'ı gizlice Edirne'ye getirdi ve 2. Mehmet'i bir kez daha tahttan indirerek tekrar babasını çıkardı yerine. Haydi 2. Mehmet bir daha tuttu Manisa'nın yolunu Zaganos Paşa ile birlikte. Derken 1451 yılı geldi. 2. Murat öldü. 2. Mehmet 3. kez padişah oldu. 2 yıl sonra da İstanbul'u kuşattı. O zamana kadar hep yüzüne güldü candarlının. 1453'te İstanbul düşünce, zafer şenlikleriyle tüm İslam alemi bayram ederken, bir söylenti dolaşmaya başladı. Veziri Azam Candarlı Halil Paşa Bizans'tan rüşvet olarak torik balıkları içine sokulmuş altın aldığı için kuşatma uzun sürmüş diye. Veziri Azam İstanbul'da tutuklanıp Edirne'ye gönderildi. Fatih 40 gün bir tepki olup olmayacağına baktı ama herkes kendinden geçmiş İstanbul'un alınışını kutluyordu. Yaygın söylentilere inandığı için de Candarlı'ya kızıyordu. Yoğun çürütme kampanyası Veziri Azam'ın prestijini iyice zedelemişti. Cellatlar urganlarla geldiler, Anadolu Hisarı'nın onarımında da Rumeli Hisarı'nın yapılmasında da İstanbul'un alınmasında da en büyük katkıları sağlamış olan 24 yıllık Sadrazam Candarlı Halil Paşa'yı boğarak idam ettiler. Candarlı Halil Paşa'nın 2 oğlundan bir tanesi kazasker, ötekisi Edirne kadısıydı. Kazasker olan azledildi, kadı olan da babasının cenazesini alarak İznik'teki aile mezarlığına götürüp defnetti. Edirne kadısı olan Süleyman Çelebi, Fatih'in oğlu 2. Beyazıt döneminde veziri azamlığa kadar yükseldi ve İnebahtı seferinde öldü. Bir daha da candarlardan kimse iktidara gelemedi. Daha doğrusu yönetim Türk kökenlilerden çözülüp devşirmeden yetişmiş olan devlet adamlarının eline geçti. Fatih ise Candarlı Halil Paşa ile başlattığı veziri azam idamlarını sürdürecek ve Candarlı'dan sonraki 2 veziri azamını daha verecekti cellatlara. 2. Siyaset kavgalarındaki geleneksel çürümetmecilik. Kafasına çadırı yıktırılarak azledilen Veziri Azam, Fatih'in idam ettirdiği 2. Veziri Azam Rum Mehmet Paşa, Şehzade Mustafa'nın ırzına geçtiği Veziri Azam karısı, Fatih'in idam ettirdiği 3. Veziri Azam Mahmut Paşa, idam edilecek 4. Veziri Azam'a doğru. Osmanlı tarihi üstünde belge belge çalışılmış ve tekrar tekrar işlenmiş berrak bir tarih değil. Bunun bir nedeni tarihe karşı bilimsel bir meraktan yoksunluk. İkinci nedeni geçmişi ille de günün siyasal rüzgarlarına uygun olarak yorumlamak zorunluluğu. Üçüncü nedeni de anlatım bozukluğu. Tarih bu kadar sisli puslu olunca toplumun son 700 yılda nerelerden geçip nerelere geldiği konusu ölçeksiz kalıyor. Ayrıca bizdeki siyaset kavgalarıyla bu kavgalarda bol bol kullanılan çürütmecilik yönteminin tarihin hangi derinliklerinden köklenip günümüze kadar dal budak saldığı sorunu da toplumsal bilincin tümden algısı dışına itilmiş oluyor. İstanbul'un zaptıyla birlikte tutuklanıp 40 gün sonra da Edirne'de boğdurulan Veziri Azam Candarlı Halil Paşa hangi gerekçeyle idam edilmişti? Bizans'tan rüşvet olarak torik balıkları içinde altın aldı ve kuşatmayı uzattığı gerekçesiyle. Oysa asıl neden 2. Mehmet'in Candarlı Halil Paşa'ya çocukluğundan beri kızıp kin beslemesiydi. Babası 2. Murat 2 kez tahtı kendisine bırakmış ama o zaman da Veziri Azam olan Halil Paşa her seferinde tahttan indirmişti Şehzade Mehmet'i. 2. Mehmet babası ölüp de 3. kez padişah olunca neden Candarlı'nın yerine Halil Acı ile hemen bir başka Veziri Azam bulmadı? Bunun birinci nedeni Candarlı Halil Paşa'nın güçlü bir çevreden gelen çok güçlü bir Veziri Azam olmasıydı. İkinci nedeni de Candarlı Halil Paşa olmadan İstanbul'u zapt etmenin kolay kolay mümkün olamayacağıydı. Ve İstanbul alınınca rüşvetçilik ve casusluk çürütmeciliğiyle Halil Paşa tutuklanıp boğduruldu. İstanbul alındığında 22 yaşında olan Fatih Mehmet idam ettirdiği 25 yıllık Veziri Azam Halil Paşa'nın yerine kimi Veziri Azam yaptı? Osmanlı tarihinde sadaretin 2 yıl süreyle boş kaldığını yazıyorlar. Bizanslı tarihçi Kritovulos ise Halil Paşa'nın yerine İshak Paşa'nın getirildiğini yazıyor. Durum net değil. Tahminlere bakılırsa İstanbul alınıp Halil Paşa idam edildikten sonra 2 yıl boyunca Veziri Azam'la İshak Paşa vekalet etmiş. Sonra ne olmuş? 1455'te Mahmut Paşa Veziri Azam olmuş. Mahmut Paşa 12 yıl kalmış sadarette 1467'ye kadar. Sonra ne olmuş? 1467'de Rum Mehmet Paşa Veziri Azam olmuş ve 3 yıl sonra da Rum Mehmet Paşa boğdurulan 2. Veziri Azam olmuş 1470. Sonra ne olmuş? Mahmut Paşa da yine 2. kez Veziri Azam olmuş, 2 yıl kalmış sadarette ve o da 1474 yılında önce azledilmiş sonra boğdurulmuş. Böylece de tarihimizde idam edilen 3. Veziri Azam Mahmut Paşa olmuş. Şimdi gelelim Candarlı Halil Paşa'dan sonra Fatih'in idam ettirdiği 2. Veziri Azam olan Rum Mehmet Paşa'nın kimliğiyle nasıl Veziri Azam olduğuna ve neden idam edildiğine. Fatih İstanbul'u almış ama Anadolu'daki bazı Selçuklu beylikleriyle hesaplaşmayı bir türlü sonuçlandıramamıştı. Karaman Beyliği Fatih'e karşı sade direnmiyor, ayrıca fırsat buldukça saldırıya da geçiyordu. 1466'da yani fetihten 13 yıl sonra Fatih II. Mehmet, Veziri Azamı Mahmut Paşa ile birlikte Karaman Beyliği üstüne yürüdü. Beyliğin başkenti olan Konya düştü. Mahmut Paşa beyliği hala savunmaya çalışan güçlerin üstüne gönderildi. Karaman ordusu bozguna uğratıldı, komutanı da kaçtı. Osmanlılar Karaman'daki ileri gelen kişileri öldürdüler. Esnaf ve zanaatçıları da İstanbul'a gönderdiler. O sıralarda İstanbul'da çok Türk yoktu. Onun için de Anadolu'daki Türkleri İstanbul'a sürme politikası izleniyordu. Rum Mehmet Paşa, Veziri Azam Mahmut Paşa'nın yerine göz dikmişti. Ne yapıp yapıp onu düşürmek ve sadaret koltuğuna oturmak istiyordu. Karaman seferinden dönüşte Veziri Azam Mahmut Paşa'yı fitneleyip durdu Fatih'e. Ah padişahım, ah siz, şu sizin Veziri Azam kulunuz Mahmut Paşa var ya, inanın çok alçak bir adam. Fakir fıkaranın can düşmanı, Karaman'ın neresinde bir yoksul varsa hepsini sürdü İstanbul'a. Zenginlere hiç dokunmadı. Neden dokunmadı? Çünkü rüşvet aldı zenginlerden. Ayrıca Karaman ordusunun komutanı Pir Ahmet'in kaçmasına da göz yumdu. Neden göz yumdu? Çünkü ondan da rüşvet aldı. Ya padişahım, durum böyle işte, kulunuz olacak Veziri Azam Mahmut Paşa o makama asla layık olamayan bir deni, bir rezil, bir namussuz. Fatih Mehmet, Rum Mehmet Paşa'nın fitneleriyle çürütmeciliğini dinledikçe bozulup öfkelenip küplere biniyordu Mahmut Paşa'ya karşı. Sonra da ne yaptı biliyor musunuz? İstanbul'a dönülürken Afyon Karahisar'a gelinliğinde Veziri Azam Mahmut Paşa'nın otağını kurdurup içine girmesini bekledi. Veziri Azam çadırına girince emir verdi adamlarına, gidin şu herifin kafasına yıkın çadırını. İç oğlanı, bostancı, kim varsa koşuştular, Veziri Azam Mahmut Paşa'nın hemen kafasına yıktılar çadırını. Sonra da Fatih Mehmet Mahmut Paşa'yı sadaretten azletti. Yerine Rum Mehmet Paşa'yı Veziri Azam yaptı. Yıl 1467. Mahmut Paşa'nın yerine Rum Mehmet Paşa Veziri Azam oldu da ne oldu? Karaman Beyliği bir türlü durulup oturmuyordu. 1468'de Fatih yeni Veziri Azam Rum Mehmet Paşa'yı Karaman oğullarını kendilerine destek olanlarla birlikte tümden yok etmesi için Konya'ya gönderdi. Rum Mehmet Paşa zalim bir adamdı. Halkı Osmanlı'ya ısındıracağına tam tersini yaptı. Önüne geleni kılıçtan geçirdi. Cami, türbe ve medreseleri bir güzel yağmaladı, ağır vergiler aldı. Aynı gazabı estirmek için ayrıca bir de Varsak Türkmenleri üzerine yürüdü. Varsak beylerinden Uyuz Bey, Veziri Azam Rum Mehmet Paşa'yı bozguna uğrattı. Bozguna uğratmakla da yetinmedi. Veziri Azam'ın gasp ettiği mal, para ve daha ne var ne yoksa hepsini ganimet olarak aldı. Bu kez de Karamani Mehmet Çelebi Fatih Mehmet'e Veziri Azam kulu Rum Mehmet Paşa'nın ne deni ne rezil bir herif olduğunu bir bir anlatmaya başladı. Ve Fatih yine bozulup öfkelenip küplere bindi. Veziri Azam Rum Mehmet Paşa'yı sadaretten azletti ve cellatlara boğdurttu. Yıl 1470. Rum Mehmet Paşa İstanbul'un zaptında tutsak alınmış bir Rum çocuğuydu. İstanbul'da Türk nüfusunun artmasına karşıydı. Kendisi idam edilmiş ikinci Veziri Azam olarak Üsküdar'daki külliyesinde gömülüdür. Görülüyor ki Fatih kendi kafasına ve meşrebine uygun bir Veziri Azam bulmakta zora düşüyor. Canlarla Halil Paşa'yı idam ettirdikten sonra vekaleten de olsa Veziri Azamlığa getirdiği İshak Paşa'yı, Rum Mehmet Paşa'yı idam ettirdikten sonra da yine Veziri Azamlığa getiriyor. Bu kez asil olarak.